Ayrım 23.
Çok ciddi ve kesin şeyler anlattın ama. Ne kadar usta bir oyuncu olduğumu gördün işte. Ne bileyim, belki de hazır mama reklamlarında oynasam ya da uyuşukluğun avantajlarını ve anlamını anlatan reklamlar yapsam iyi olur. Sessizce güldüm. Sonra yine birden ciddileşti ve durup dururken o parlak sarı gözleriyle bana baktı. Bak Francis, bu konuda kendini bu kadar yiyip bitirmene dayanamıyorum. Bugün Noel. Şu sefil deliği bir an olsun aklından çıkart da biraz gevşe. Kim bilir, belki de bir mucize olur da doğru çözüme ulaşırsın. Dahası bundan eminim ben. Noel'ini kutlarım ve sakın mucizelere inanmaktan da korkma derim. Bizlere veda ettikten sonra ayrılıp gitti. Mavi Sakal ve ben odada yalnız kalmış, süt dökmüş kedi gibi ikimiz de yere bakıyorduk. Aslında Pascal'in bu mükemmel çözümünü hoş karşılaması gerekirken, onun da kendini rahatsız ettiğini anladım. Ancak konu henüz kapanmamıştı ve Mavi Sakal da bunu çok iyi biliyordu. Mutlu ve bereketli Noeller Mavi Sakal. Ayrıca bütün yaptıklarına teşekkür ederim. Çünkü sen bu bilgileri toparlamasaydın hala karanlıkta göz kırpıyor olacaktık, dedim. Bu arada göz göze gelmekten ikimiz de kaçınıyorduk. Allah kahretsin, sen kendine teşekkür et dostum. Bir yerimden bir şey eksilmedi ya. Hem Pascal haklıydı. Şu Noel günlerinde kendini bu kadar yormasan iyi olur. Git kendine nefis bir uyku çek ya da git bir kancık bul ya da git şu aptal Kong'u patakla. Yoksa seni ben pataklarım. Ne yaparsan yap ama artık başka bir şey düşün. Pekala, sana bol eğlenceler. Dikkat et de bu gece şu beyaz sakallı adam kuyruğuna basmasın sakın. Arkasını dönerek aksak aksak aceleyle kapıya doğru gitti. Mavi Sakal. İlgisizce durdu ve uzun tüylü kafasını bana çevirdi. Sağlam gözünde bir şeyler biliyormuş gibi bir gülücük vardı. Aradığımız kişinin Joker olduğuna inanıyor musun? Hayır, diye yanıtladı ateşlenmiş bir mermi gibi. Ne dersin, katil kim peki? Sen kim dersen, katil o, çok bilmiş. Arkasını dönerek kapıdan çıktı ve gözden kayboldu. Şu kuşku, kafamın içindeki şu kuşku, giderek öyle yoğunlaşıyor ki sanki kafatasım çatlayacak. Yavaş yavaş kafamda tuhaf bir plan şekillenmeye başladı. Daha tuhaf olanı, başarı şansı sıfır olan bu planı uygulamaya sokacak olmamdı. Ancak gözüm dönmüştü bir kez. Adına batıl inanç deyin, baskı deyin, dinsel etkinlik deyin, böylesi bir mantıksızlığı karşılayabilecek o kadar çok kavram vardı ki, artık aklımda tek bir şey vardı. Şu soğukkanlı istatistikçiden bir kez pirelendiğimden yine dedektifçilik oynamaya başlamıştım. Mavi Sakal. Onun o koca kafası, kurtların delik deşik ettiği, rutubetin ve böceklerin kemirdiği pervazın yanında beliriverdi. Karanlığın içinde tıpkı sihirli bir taş gibi parlayan gözleri ona ne soracağımı bildiğini belli ediyordu. Yüzündeki gülücüğü gizlemeye çalışmıyordu hiç. Joker'in oturduğu şu porselen dolu evin yeri neresi? Hiçbir açıklama gerektirmeyen o derin sessizlik çökmüştü işte yine. Onun da aklından, benim aklımdan geçenler geçtiğinden bu tahmin yürütme işinin artık bir son bulmasını istiyordu. Bundan sonra tıpkı ilk karşılaşmamızdan sonra olduğu gibi birbirini izleyen çetin şeyler gerçekleşmeliydi. Nedenini sormadan ya da kendisinin o evi tepeden tırnağa aradığını söylemeden bana adresi verdi, tek bir söz bile etmeden çekti gitti. Sessizliğin içinde onun güçlükle merdivenlerden indiğini, aşağıdaki holü geçtiğini ve arka kapıdan çıktığını duydum. Sonra sinirlerim koparcasına gerilene ve sonunda kendimin de her an patlayacağıma inandığım ana kadar bekledim. Aklımı bütünüyle yitirmeden önce basamakları birkaç tane birden atlayarak merdivenleri indim. Evden çıkarak tipide koşmaya başladım. Mavi Sakal'ın tarifine göre şu porselen dolu ev bölgemizin en uzak köşesindeydi ve bu nedenle bahçe duvarları üzerinde daha epey yol almam gerekiyordu. Gözüm iyice döndüğünden son sürat koşuyor, hiçbir güçlük beni yıldırmıyor ve büyük uzaklıkları uçarcasına alıyordum. Kafamdaki tek soru işareti o porselen dolu eve gidip ne yapmak istediğimdi. Ama içimden bir sürpriz bir yeniliği haber veriyordu sanki. En azından orada yürüttüğüm tahminlerimin kanıtlarını bulacaktım. Aklıma o binadan geri döndükten sonra Mavi Sakal'ın söyledikleri geldi. Tepeden tırnağa evin her tarafını aradım. Dahası oldukça ürkütücü olan şu tavan arasındaki depoya bile baktım. Çünkü oradaki raflar gerçek boyutlarda bizim porselen figürlerimizle dolu. Raflar. Bizim porselen figürlerimizle dolu raflar, hem de gerçek boyutlara. Mavi Sakal eve bir kiler penceresinden girdiğinden evde hazretlerini yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya doğru aramıştı. Sonunda da açık olan bir kapıdan geçerek o depoya ulaşmıştı. Sonra içeride biraz gezerek içinde bulunduğu mekanın olanakları el verdiği ölçüde buradaki porselen parçaları izlemişti. Yani o, oradaki bizlere çok benzeyen şu porselen figürlere aşağıdan kurbağa bakış açısından ya da kedi bakış açısından üstelik de tek gözüyle bakmıştı. İşte buydu. Onun rafların üzerlerine bakma olanağı yoktu. Sonunda bu pitoresk kar manzarası içinde kirlenmiş, cephesi yer yer küf tutmuş ve görüntüsü tıpkı yeniden dirilmiş bir cesede benzeyen ürkünç eve ulaşmıştım. Şu züccaciye dükkanının bulunduğu eski yapı herhalde içinde çok değerli bir şey barındırmadığından sahibi tarafından o kadar sorumsuzca bakımsız bırakılmıştı ki finişleri dairesinin yapacağı bir denetimde herhalde ona dünyanın en büyük para cezası kesilirdi. Oluklar üzerine kondukları bütünüyle paslanmış kancalardan kopmuş aşağıya doğru sarkmışlardı. Kuvvetli bir rüzgar bu hengameyi yoldan geçen masum birinin üzerine yıkabilirdi. Duvarların durumu da pek farklı değildi. Üzerlerinde tıpkı esneyen bir ağzı çağrıştıran derin yarıkların bulunduğu duvarları, sanki onları vahşice saran sarmaşıklar ayakta tutuyordu. Pencereler tıpkı kör gözlere benziyordu. Ancak onların bu etkisi yalnızca camların kirli olmasından değil, aynı zamanda bazılarında hiç cam olmamasından kaynaklanıyordu. İkinci kattaki korkuluksuz bir balkon bir zamanlar taşıdığı işlevi anımsatıyordu yalnızca. Bana öyle geliyordu ki bu evin kod adı sehpa terminatörü olan Archie ile kendisine parke zemin ninjası da denilen Gustav'dan oluşan şu bizim emektar eylem timinin müdahalesine gereksinimi vardı. Evin içine girme konusunda Mavi Sakal kadar şanslı değildim. Binanın çevresini bir kere turladım ancak bu kez kiler pencerelerinin tümü kapalıydı. Ancak çatı katının açık olan bir ya da birkaç penceresinden bu depoya girmek mümkün olabilirdi. Bu nedenle bütün benliğimi yukarıya ulaşma fikri sarmıştı. Bu amacıma ulaşmak için de ilk aklıma gelen fakat son derece ölümcül riskleri taşıyan şeyi gerçekleştirmekten başka çarem yoktu. Yeniden binanın arkasına dolanarak dalları basamak gibi olduğundan üzerine tırmanılması güç olmayan, binadan yaklaşık 3 metre kadar uzak bir ağaca kararlılıkla tırmandım. Ağacın en tepedeki dalı evin çatısının hizasındaydı. Denge yeteneği bizimki kadar gelişmiş ve usta bir tırmanıcıysanız, böyle bir ağacın tepesine kadar tırmanıp yeniden aşağı inmek işten bile değildir. Ancak asıl tehlikeyi oluşturan şey yukarıya doğru ağacın dallarının incelmesi ve tepede de iyice zayıflamasıydı. Yani bu iş için bir trapez ustasının şans ve kıvraklığı gerekliydi. Ağacın gövdesini tırmanıp kalın bir dal üzerinde soluklanmak için durduğumda başka bir tehlikenin olduğunu da fark ettim. Ağaç bütünüyle buzlanmıştı. Bu nedenle aşağıya kaymak ve bu yaşta uçmayı öğrenmek istiyorsam çok dikkatli olmam gerekiyordu. Dilekler Tanrı tarafından kendi oğlunun doğum gününde daha çok kabul görüyor olmalıydı ki iyi hesaplanmış atlayışlar yaparak ve bu arada sevgili Tanrı'ya dualarla yakararak ağaca tırmanmayı ve çatı hizasındaki dala ulaşmayı başardım. Bu dal benim ağırlığımı taşımak ve bana köprü görevi yapabilmek için yeterince kalındı. Tek sorun dalın buz gibi rüzgarda tedirgin edici biçimde oraya buraya sallanmasıydı. Ancak bir kez yola çıktınız mı artık geri dönülmez. Çünkü zaten dalda gereksiz manevralar yapılamayacak kadar dardı ve panik içinde geri çekilmeye elverişli değildi. Yapılacak tek şey vardı. Bütün cesaretimi toplayıp hiç aşağıya bakmadan karşıdaki çatıya kadar dengeli biçimde ulaşmak. Bu kamikaze eyleminin sonuçları hakkında daha fazla düşünmeden harekete geçtim. Tanrı'ya şükür ki bizlerin terleme gibi bir sorunu yoktu. Ancak ayaklarımı kiremitlere bastığımda içimden bir duygu bu biyolojik özelliği mutasyona dayalı olduğunu söylüyordu. Çünkü bir an gözlerimi hipnotizma olmuşçasına karşıya dikmiş, elinde olmaksızın yaylanan dalın üzerinde hızla yürürken kürkümün korkudan terlediğini sandım. Sonra çatının üzerinde güvenle durduğumda rahatlamış bir nefes aldım ve aşağıya doğru küçücük bir bakış atmaya yeltendim. Rahatlıkla Hitchcock klasiklerinden birinde yer alabilecek bu derin uçuruma bakarak kendi kendime cidden acaba hala aklım başımda mı diye sordum. Gidişata bakılırsa kanlı bir bilmece olarak kalacak bir olay yüzünden yaşamımı neden tehlikeye atıyordum acaba? Bununla kendime ve diğerlerine neyi kanıtlamak istiyordum ki? Yeryüzündeki en zeki hayvan olduğumu mu? Ne büyük kibir, ne kadar gülünç. O an yaşadıklarım ne kadar da intihar benzeri bir şeydi. O anda da olduğu gibi her şeyin tersini yapmama neden olan beynimdeki arıza beni akla aykırı biçimde yeni serüvenlere sürüklüyordu. Buraya tırmanma nedenimi anımsayınca birkaç saniye içinde o baş döndürücü ürperti yok oldu. Yeniden tahmin ettiğim gibi kiremitlerin hepsi kırık ve simetrik bir düzen taşımayan çatıya döndüm. Rüzgarın etkisiyle darmadağınık olan kiremitler aşağıya inmek için küçücük bir neden bekliyorlardı sanki. Şansıma çatının tam ortasında üzeri ince bir kar tabakasıyla kaplı, çok parçalı, kocaman bir atölye penceresi vardı. Hemen oraya doğru koştum ve pencerenin çoğu camının kırılmış olduğunu ve yerlerine şeffaf naylonlar gerildiğini gördüm. Ön ayaklarımla sağlam camlardan birinin üzerindeki karları bir kenara kürüdüm ve açıdan boşluktan şu deponun içine baktım. Karanlık nedeniyle net bir görüntü olmamasına karşın mavi sakalın anlattıklarının doğru olduğunu görebilmiştim. Olasılıkla aceleyle karmakarışık bir ambara dönüştürülmüş bu çatı katı, içlerinde kupalar, porselen ve seramik süs eşyalarının bulunduğu çok katlı raflar ve sehpalarla doldurulmuştu. Bu süs eşyalarının çoğu gerçekten de Felida motifini taşıyordu ve herhalde Gustav gibi sıra dışı müşteriler düşünülerek yapılmıştı. Gözümün önünde birden şu benim hayat arkadaşımın böyle bir porselen hayvanı vitrinde görerek dükkana girdiği, sırf onu şöminenin üzerine koyup o bebek diliyle bana onu onunla ne kadar benzediğimizi söylemek için aldığını anlattığı ve dünyanın parasını ödediği canlandı. Ancak mavi sakalın ısrarla söylediği gibi burada benim türümün orijinal boyutlardaki örnekleri de vardı. Üzerleri cilalanmış kaplanlar, jaguarlar, pumalar ve leoparlar aslında beni oldukça ürküttü. Çünkü bunlar her ne kadar uzak doğudan seri üretim örnekleri olsalar bile onları üretenler gerçeğine benzemeler için epey çaba sarf etmişlerdi. Karı kürüyerek açtığım bu gözetleme deliği yetersiz kaldığından onu genişletmeye karar verdim. Bu nedenle yandaki camın önüne geçtim ve onun da üzerindeki karları kürüdüm. Böylece yavaş yavaş Noel gecesinin o donuk aydınlığı bu hücrenin içine doldukça onun içinde olanlar da kendini ele vermeye başladı. Bu karmaşa içindeki bütün detayları gözden geçirmem epey uzun sürdü. Bu arada içindeki taşkınlık da giderek artıyordu. Çünkü hiçbir şey görmeyi düşlediğim gibi değildi. Sonra tam vazgeçmek üzereydim ki birden o gözüme çarptı. Gerçekte sanki hala yaşıyormuş gibi bir izlenim uyandırıyordu. Deponun karanlık bir köşesindeki rafların en üstündeki gözüne, kendisi gibi bembeyaz tüylü, İki porselen türdeşinin arasına yerleştirilmiş olarak oturan Joker, meraklı bakışların engellemesi amacıyla da üzerinde uzun saplı kadehler bulunan bir sehpanın arkasına gizlenmişti. Yalnızca uzun tüylü kuyruğu raftan aşağıya sarktığından aşağıdan bakan çok dikkatli biri onu güçlükle fark edebilirdi. Pencereye girilen naylonlardan birinin üzerindeki yarıktan Joker'in bedenine etkileyici biçimde ince kar taneleri serpeleniyordu. Tıpkı sfenksler gibi dört ayağının üzerine oturmuş, başını hafifçe öne eğdiğinden ilk bakışta uyuduğu sanılıyordu. Aslında o çoktan donmuştu. Çünkü buranın ısısı da dışarıdan farklı değildi. Bu da olasılıkla ne sahibinin ne de mavi sakalın leş kokusu almamasının nedeniydi. Ancak sıcaklık yeniden yükseldiğinde ve kelimenin tam anlamıyla şu bizim yolcu terlemeye başladığında gerçek su yüzüne çıkacaktı. Bu donmuş dostum beni hiç şaşırtmadı. Çünkü benim yanılmayan içgüdülerim daha günler önce bana Joker babanın biz yiyip içenler arasında bulunmadığını sezdirmişti. Beni şaşırtan asıl şey katilin bu kez işinin ne kadar kolay olduğuydu. Çünkü diğer kurbanların tersine Joker'in ensesi parçalanmamıştı. Kürkü yalnızca ensesinden köpek dişleriyle ısırılarak delindiği için buradan tıpkı Kont Dracula'nın imzasını attığı gibi ince bir çizgi halinde kan akmış ve öylece donmuştu. Çevredeki porselen figürlerin ve bardakların zarar görmemesi Joker'in öldürülürken pek karşı koymadığını kanıtlıyordu. Çünkü aniden gösterilecek bir tepki raflardaki bütün bu eşyaları yere indirip rafları yıkmasını gerektiriyordu. Evet, olasılıkla katille kurban bir konuyu konuşabilmek için gözlerden uzak bu köşeye çekilmişlerdi. Konu ise tamamen bir infazla ilgiliydi ve Joker de bu infaza razıydı. Bunun nedeni de çok açıktı. Şu törenlerin lideri katille suç ortağı olduğunun ortaya çıktığını öğrenmişti. Kuşkulanmaya başlayan birinin yürüteceği soruşturma sırasında Joker mutlaka itiraf edeceğinden ve kendisini de ele vereceğinden kesinlikle emindi. Katil elbette böylesi bir tehlikeyi kesinlikle göze alamazdı ve bu yüzden Joker'i inanılması güç ama kaçınılmaz olan bu adımı atmaya zorladı. Joker de boyun eğdi ve hiç karşı koymadan o canavara kendini öldürttü. Ancak konunun içinde Joker'in kendini bu kadar gönüllü biçimde feda etmesini gerektirecek ne vardı acaba? Bu gizem kendi yaşamından daha mı önemliydi? Claudandus, diğerlerini öldürebilmek için sağ kalmıştı demek. Bir bulmacanın çözümü genelde ölümlüler üzerinde bir gurur ve tatminkarlık duygusu yaratır. Şu Claudandus olayını çözmeden önce de farkına vardığım gibi benim gibi hasta beyinliler için başka kurallar geçerliydi. Asıl zevkli olan bulmacayı çözmeye çalışmaktır. Sonuca ulaşmaksa yalnızca aptal bir ödüldür. En güzel olanı bulmacanın içinde bir başka bulmaca, onun içinde başkalarının ve diğerlerinin olmasıdır. Bulmaca çözücülük kendi başına bir cinstir ve hepsinin özlemle bekledikleri şey günün birinde birinin çıkıp onlara bilinmeyecekleri bir soru sormasıdır. Ancak bazen bulmacacılar da duvara toslarlar. Hem de bulmacayı çözemeyeceklerinden değil, tam tersine onu mükemmel şekilde çözmüş ancak sonradan çözememiş olmayı diledikleri için mutsuzdurlar.